Peşlerinden hiç ayrılmayan geniş kalçalı ve bu geniş kalçanın üzerinde frakının etekleri o tarafa bu tarafa gidip gelen beyaz denecek kadar donuk tenli yaşlı Tatar, "Lütfen buraya buyurun beyefendi, burada sizi rahatsız etmezler efendim," dedi. Stefan, duyduğu saygının işareti olarak konuğuna da yakınlık göstererek Levin'e de "Buyurun efendim," dedi. Bronz bir abriğin altındaki üzeri saten masa örtüsüyle kaplı yuvarlak bir masaya hemen yeni bir örtü serip kadife kaplı sandalyeleri çekti ve kolunda peçete, elinde listeyle sipariş almak üzere Stefan'ın önünde durdu. "Beyefendi emir buyururlarsa ayrı bir oda birazdan boşalacak. Şu anda Prens Golitsin ve bir hanım bulunuyorlar. Taze istiridyemiz de geldi." "Aha, istiridye." Stefan düşünmeye başladı. "Planımızı değiştirsek mi acaba Levin?" dedi parmağını listeye koyarak. Yüzünde ciddi bir tereddüt ifadesi belirdi. "İstiridyeler güzel mi bari? Bana bak, karışmam sonra." "Flensburg istiridyeleri beyefendi. Ostend istiridyesi yok." "Flensburg taze mi onu söyle." "Dün geldi efendim." "O zaman istiridye ile başlayıp sonra planımızı tümden değiştirsek mi? Hı, ne dersin?" "Benim için fark etmez. Bana göre lahana çorbası ve lapa hepsinden daha iyi. Ama burada bunlar yoktur zaten." Tatar bir dadının bebeğin üzerine eğildiği gibi Levin'e doğru eğilerek "Rus usulü lapa emreder misiniz?" dedi. "Hayır, şaka bir yana senin seçimin iyidir. Paten kaydım ve acıktım," dedi Levin. Oblonski'nin yüzündeki hoşnutsuz ifadeyi fark edip "Seçimini beğenmediğimi zannetme. Seve seve yerim," diye devam etti. "Elbette. Ne dersen de hayatın mutluluklarından biri de budur," dedi Stepan. "Pekala birader, sen şimdi bize 20 tane, ama bu az gelebilir, 30 tane istiridye ve sebze çorbası getir." "Printanire," diye ekledi Tatar. Fakat anlaşılan Stepan onu yemeklerin adlarını Fransızca saydırma zevkini vermek istemiyordu. "Sebze çorbası, anladın mı? Sonra koyu soslu kalkan balığı, sonra rozvip, ama bak güzel olsun. Kızarmış piliç ve çeşitli konserveler." Stepan'ın yemekleri Fransızca listeye göre adlandırmama huyunu anımsayan Tatar garson, onun arkasından Fransızca yemek adlarını tekrarlamasa da ısmarlananları not alırken "Soup, printanier, turborsus, bumaşe, puto estragon" diye Fransızcalarını tekrarlama zevkinden de kendini yoksun bırakmadı. Sonra ciltli listeyi sanki bir yay yüzeyindeymiş gibi hemen bir kenara bırakıp bir başka listeyi, şarap listesini alarak Stepan'a uzattı. "Ne içelim?" "Sen ne istersen içerim. Yalnız biraz şampanya olursa," dedi Levin. "Nasıl yani, şampanya ile mi başlayacağız?" "Ama aslında olabilir de. Sen beyaz markalıyı mı seversin?" "Casablanc," diye atıldı hemen Tatar garson. "Tamam, o marka şampanyayı istiridyelerle birlikte getir. Sonrasına bakarız." "Baş üstüne efendim. Yemekle hangi şarabı emredersiniz?" "Nuit'i getir." "Hayır, klasik Chablis daha iyi." "Baş üstüne efendim. Peyniri sizinkinden mi emredersiniz?" "Evet, parmesan getir. Yoksa sen başka peynir mi seversin?" "Hayır, benim için fark etmez," dedi Levin, gülümsemesine engel olamayarak. Tatar garson frakının eteklerini dalgalandırarak koştu ve 5 dakika sonra elinde sedef kabukları açılmış istiridyelerle dolu bir tabak ve parmaklarının arasında bir şişeyle koşarak geldi. Stepan kolalı peçeteyi açtı. Bir ucunu yeleğinin içine soktu. Kollarını rahatça masaya dayayıp istiridyelere uzandı. Küçük gümüş bir çatalla kaygan istiridyeleri sedef kabuğundan sıyırıp birbiri ardına yutarken "Hı, fena değil," diyordu. Nemli ve parlak gözlerini bir Levin'e, bir Tatar garsona çevirerek "Hı, fena değil," diye tekrarladı. Peynirle beyaz ekmek daha çok hoşuna gittiği halde Levin istiridye de yiyordu. Bu arada Oblonski'yi hayranlıkla seyrediyordu. Hatta şişenin mantarını çıkarıp köpüklü şarabı ince ağızlı, ince kadehlere dolduran Tatar garson bile dudaklarında belirgin bir hoşnutluk gülümsemesiyle beyaz gravatını düzeltirken Stepan Arkadiç'e bakıyordu. Kadehini bitiren Stepan, "İstiridyeyi çok sevmiyor musun? Yoksa canını sıkan bir şey mi var? Hı?" dedi. Levin'in neşelenmesini istiyordu. Fakat Levin neşesiz olmasa da sıkıntılıydı. Ruhunda olup bitenlerle lokantada, kadınlarla birlikte yemek yenilen odaların arasında, bu koşuşturmanın ve telaşın ortasında kendisini dehşete düşmüş ve rahatsız hissediyordu. Bu bronz, Ayna, gaz, tatar, her şey ona aşağılayıcı görünüyordu. Gönlünü dolduran şeyi kirletmekten korkuyordu. Ben mi? Evet, canımı sıkan bir şey var ama onun dışında bütün bunlar da beni sıkıyor, dedi Levin. Benim gibi köyde yaşayan biri için bütün bunların senin odanda gördüğün beyefendinin tırnakları kadar garip şeyler olduğunu tasavvur edemezsin. Evet, zavallı Grinevich'in tırnaklarının ne kadar ilgini çektiğini gördüm, dedi Stefan gülerek. Elimde değil, diye yanıtladı Levin. Kendini benim yerime koyup köyde yaşayan birinin görüş açısını gözünün önüne getirmeye çalış. Biz köyde ellerimizi çalışırken rahat kullanabileceğimiz bir duruma sokmaya çalışırız. Bunun için tırnaklarımızı keseriz. Bazen kollarımızı sıvarız. Oysa burada insanlar uzatabildikleri kadar uzatıyor ve elleriyle artık hiçbir şey yapamayacakları için kol düğmesi olarak fincan tabağı takıyorlar. Stepan neşeyle gülümsedi. Evet, bu kaba el emeğine ihtiyaç duymamalarının işaretidir. Akılları çalışıyor. Olabilir. Fakat yine de bana şu an garip gelen bir şey var. Biz köylüler işimizi yapabilecek hale gelmek için bir an önce karnımızı doyurmaya çalışırız. Oysa seninle ben yemeği olabildiğince uzatmaya çalışıyoruz. Bunun için de istiridye yiyoruz. Elbette, diye atıldı Stepan. Ama eğitiminin amacı da bu zaten. Her şeyi zevk haline getirmek. Eh, eğer amaç buysa o zaman ben yabani kalmak isterim. Sen zaten yabanisin. Siz bütün Levinler yabani insanlarsınız. Levin iç geçirdi. Kardeşi Nikola'yı anımsadı. Utanç ve acı duydu. Suratı asıldı. Ancak Oblonski onun hemen dikkatini çekiveren bir konudan söz etmeye başlamıştı. Stepan, üstleri pürtüklü boş kabukları bir kenara iterek peyniri kendine doğru çekti ve gözlerini anlamlı anlamlı ışıldatarak bu akşam bizimkilere geliyor musun? Siçerbaskilere yani. Evet, mutlaka geleceğim, diye yanıtladı Levin. Gerçi prenses pek istekli çağırmadı gibi geldi bana ama. Hadi canım, ne saçma, onun tarzı böyle. Birader, çorbayı getirsene. Bu onun tarzı. Stepan, ben de geleceğim ama Kontes Balina'ya koro provasına gitmem gerekiyor. Nasıl yabani olmazsın? Apansız Maskova'dan kaybolmanı nasıl açıklayacaksın? Siçerbaskiler durmadan seni soruyorlardı bana. Sanki ben bilmek zorundaymışım gibi. Bense tek bir şey biliyorum. Sen her zaman hiç kimsenin yapmadığı şeyi yaparsın. Evet, dedi Levin ağır ve heyecanlı bir şekilde. Haklısın, ben yabaniyim. Ama sadece çekip gitmem değil, şimdi gelmem de yabanilik. Şimdi geldim. Stepan, Levin'in gözlerinin içine bakarak, ''Ne şanslı adamsın.'' dedi. ''Neden?'' ''Hızlı atları damgalarından, aşık delikanlıları gözlerinden tanırım.'' dedi Stepan, tumturaklı bir sesle. ''Senin her şeyin gelecekti.'' ''Ya seninki? Geçmişte mi?'' ''Hayır, gerçi geçmişte değil ama senin önünde bir gelecek var.'' Bense şimdiki zamanı yaşıyorum. O da şöyle böyle. Bir şey mi var? Evet, işler iyi değil. Pekala, kendinden söz etmek istemiyorum. Ayrıca her şeyi açıklama mümkün değil, dedi. Peki sen Moskova'ya niçin geldin? Hey, şunları alsana, diye Tatar garsona seslendi. Levin derinlerine dek pırıl pırıl parlayan gözlerini Stepan'dan ayırmadan, tahmin ediyor musun, dedi. Stepan ince bir gülümsemeyle Levin'e bakarak ''Tahmin ediyorum ama konuyu açamıyorum. Doğru tahmin edip etmediğimi bundan da anlayabilirsin.'' dedi. Levin titrek bir sesle ve yüzündeki tüm kasların oynadığını hissederek ''Ne diyorsun peki?'' dedi. ''Bu konuya nasıl bakıyorsun?'' Stepan bakışlarını Levin'den ayırmadan ağır ağır içkisini yudumladı. ''Ben mi? Bundan başka hiçbir şey istemezdim. Bu olabilecek en iyi şey.'' Fakat yanılıyor olmayasın. Neden söz ettiğimizi biliyor musun? Dedi Levin, gözlerini Stepan'a dikerek. Bunun olabileceğini düşünüyor musun? Olabileceğini düşünüyorum. Hem neden olmasın? Hayır, sahiden bunun olabileceğini düşünüyor musun? Hayır, ne düşünüyorsan hepsini söyle bana. Ya beni reddeva bekliyorsa, ben eminim ki. Stepan, Levin'in heyecanı karşısında gülümseyerek, neden böyle düşünüyorsun? Dedi. Zaman zaman bana öyle geliyor. Zaten bu benim için de onun için de korkunç bir şey olur. Ne olursa olsun bir genç kız için korkunç bir şey yok. Her genç kız evlenme teklifi almaktan gurur duyar. Evet, her genç kız ama o değil. Stephen gülümsedi. Levin'in bu duygusunu ve Levin için dünyadaki bütün genç kızların iki türe ayrıldığını öyle iyi biliyordu ki. Bu iki türden biri dünyada onun dışındaki bütün kızlardı. Ve bu kızlar insana özgü bütün zayıflıklara sahip çok sıradan kızlardı. Diğer tür ise tek başına oydu ve o hiçbir zayıf yönü olmayan tüm insanlardan kat kat üstün bir kızdı. Stephen sosu önünden uzaklaştıran Levin'in kolunu tutarak ''Dur sos al'' dedi. Levin ses çıkarmadan yemeğine sos döktü ama Stephen Arkadyiç'in yemesine fırsat vermedi. ''Hayır sen dur'' dedi. ''Anlasana bu benim için bir ölüm kalım meselesi. Bu konuyu hiçbir zaman hiç kimseyle konuşmadım. Bunu hiç kimseyle seninle konuştuğum gibi konuşamam. Aslında seninle ben her bakımdan farklı insanlarız. Zevklerimiz farklı, görüşlerimiz farklı. Ama senin beni sevdiğini ve anladığını biliyorum. Bu yüzden de seni müthiş seviyorum. Ama Tanrı aşkına benimle konuşurken açık yürekli ol. Sana düşündüğümü söylüyorum, dedi Stepan. Ama daha fazlasını söyleyeceğim. Benim karım eşsiz bir kadındır. Stepan karısıyla ilişkilerini anımsayıp iç geçirdi. Ve bir an sustuktan sonra devam etti. Ön sezileri güçlüdür. İnsanların içine okur. Ama bu az bile kalır. Özellikle evlilikler konusunda ne olacağını önceden bilir. Örneğin Şahovskaya'nın Brentel ile evleneceğini önceden söylemişti. Kimse buna inanmak istemedi. Ama evlendiler. O da senden yana. Yani nasıl? Seni sevmesi bir yana, üstelik Kitty'nin mutlaka karın olacağını söylüyor. Bu sözler üzerine Levin'in yüzü birazdan içli gözyaşları dökecekmiş gibi bir gülümsemeyle aydınlandı. Böyle diyor ha? Diye haykırdı Levin. Karının mükemmel bir insan olduğunu her zaman söylemişimdir. Tamam yeter. Bu konuda bu kadarını söylemek yeterli, dedi Levin yerinden kalkarak. İyi ama otursana. Fakat Levin oturamıyordu. Kare şeklindeki odayı iki kez sert adımlarla boydan boya geçti. Gözyaşları görünmesin diye gözlerini kırptı ve ancak ondan sonra tekrar masaya gelip oturdu. Bunun sadece aşk olmadığını anla, dedi. Daha önce aşık olmuştum. Ama bu defaki aynı değil. Bu benim duygum değil de sanki bir dış güç beni eline geçirdi. Bunun gerçekleşemeyeceğine, yeryüzünde mutluluk diye bir şeyin var olamayacağına karar verdiğim için buradan gitmiştim zaten. Ama kendimle mücadele ettim ve gördüm ki bu olmadan hayatta olmayacak ve karar vermem gerekti. Neden gittin ki? Ah dur, ah ne kadar çok düşünce var kafamda, ne kadar çok soru sormam gerek, dinle. Aslında biraz önce söylediğin şeyle benim için neler yaptığını tasavvur bile edemezsin. Öyle mutluyum ki hatta kötü bir insan bile oldum. Her şeyi unutuverdim. Ağabeyim Nikolay'ın, onu tanırsın. Burada olduğunu bugün öğrendim. Onu bile unuttum. Onun da mutlu olduğunu sanıyorum. Delilik gibi bir şey bu. Yalnız beni dehşete düşüren bir şey var. Sen evlendin. Bu duyguyu bilirsin. Korkunç olan geçmişi sevgiyle değil, günahlarla dolu bizim gibi yaşını başını almış adamların bir anda tertemiz, masum bir varlığa yaklaşması. İğrenç bir şey bu ve işte bu yüzden ahlaksız biri gibi hissetmemek mümkün değil. Senin günahın çok değildir. Ah olsun yine de, dedi Levin. Yaşamımı iğrenerek okurken tir tir titriyor, lanetler okuyorum ve acıyla sızlanıyorum. Ne yaparsın, dünya böyle kurulmuş, dedi Stefan Arkadiç. Tek tesellim her zaman sevdiğim bu duadaki gibi beni yaptıklarıma göre değil merhametime göre bağışla demek. O da ancak böyle bağışlayabilir.